dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Sil 1400, Hicri Kameri 15 Sil Kade 1442 ve Miladi Takvimle 26 Haziran 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız Sabah Haber Kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, Hac Kasım Süleyman'ın Sözüyle İslam Getirmek ve Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberinin İran aşısı yaptırması Türkiye medyasında geniş yankı yaptı. Garibabadi, İran ile ajans arasındaki teknik mutabakat bir taahhüt sayılmaz dedi. Hatipzade nükleer anlaşmaya dönmeye karar vermesi gereken taraf İran değil, Amerika'dır dedi. Eşref Gani, Taliban'ı Afganistan'daki savaşı bitirmeye çağırdı. Filistinlerden Mahmut Abbas ve Filistin özel yönetimine tepki. 4 İranlı güreşçi Türkiye müsabakalarında yarı finale yükseldi. Şimdi haberler.
İran'da İslam İnkılabı rehberinin İran'ın korona ile mücadele amaçlı ürettiği bereket aşısını yaptırması Türkiye medyasına geniş yankı yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Anadolu Ajansı, İslam İnkılabı rehberinin bereket aşısını yaptırmasıyla ilgili yaptığı haberde şöyle yazdı. İran'ın lideri, İran aşısının yanı sıra yabancı aşının da olmasının bir sakıncası yok ama İran aşısına saygı duymalıyız dedi. CNN Türk internet sitesinde de konuyla ilgili olarak İran'ın dini lideri, sağlık yetkililerinin ısrarına rağmen İran aşısının üretilmesini bekledi ve ilk dozunu Kov İran bereket aşısını yaptırdı cümlesine yer verdi. Sözcü gazetesi de İran İslam İnkılabı rehberinin Kov İran bereket aşısının ilk dozunu yaptırdığını ve onun aşı için sırasını beklediğini yazdı. Cumhuriyet gazetesi de İran İslam İnkılabı rehberinin halktan İranlı bilim insanlarına ve onların ilim alanındaki kazanımlarına saygı duymaları ve İran aşısını tercih etmelerini istediğini yazdı. T24 haber sitesi de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'den naklen alıntı yaparak şu cümleye yer verdi. İran lideri, İran dışındaki bir aşıya ilgisi yoktu ve bundan dolayı yerli aşıyı bekledi. Haberler adlı sitede Ayetullah Hamenei'nin Kov İran Berekat aşısının yaptırmasıyla ilgili verdiği bir haberde İran lideri insanlara hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için yerli imkanları ve kazanımları kullanmalarını tavsiye etti cümlesine yer verdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanan Seyit İbrahim Reis'in zaferini tebrik etti. Davutoğlu, Reisi kutladığı mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde gelişmesi ve derinleşmesi için umutlarını dile getirdi. Daha önce de Türkiye Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek gibi siyasiler reisi tebrik eden mesajlar yayınlamışlardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reis'e gönderdiği tebrik mesajında seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisini bildirmişti. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da reisi tebrik eden mesajında İran İslam Cumhuriyeti'ni barışçıl ve barışçıl seçimler düzenlediği için tebrik ediyorum dedi. Ramaphosa, Güney Afrika, İran'ı Batı ve Orta Asya bölgesine stratejik bir ticaret ortağı olarak görüyor ve İran hükümetiyle her türlü işbirliğine hazır dedi. 18 Haziran Cuma günü İran'da düzenlenen 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Seyit İbrahim Reis'i 18 milyon aşan oy ile İran'ın 8. Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Viyana'da İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran'ın iki taraf arasında barışçıl nükleer programını denetlenmesi ve doğrulanmasıyla ilgili teknik anlaşmanın uzatılmasına yanıt vermemesi konusunda yasa dışı sözlerine karşılık olarak yapılan anlaşma taahhüt sayılmaz dedi. Gazetecilere verdiği demeçte konuşan Garibabadi, ajans ile İran arasında 3 aylık ortak bir teknik anlaşmaya varılmasına rağmen bunun temelinin şu olduğunu beklemek gerekir. Anlaşmanın temeli siyasi müzakereleri kolaylaştırmak ve başarısında katkıda bulunmaktır. İran'ın ajansın talebini yerine getirme yükümlülüğü değildir ifadesini kullandı. İran'ın siyasi kararına göre ajansın rolünün sadece bir uygulayıcı rolü olduğuna değinen Garibabadi, İran'ın ajans ile yaptığı bu anlaşmayı 3 ay sonra yenilemediğini ve siyasi bir karar çerçevesinde sadece bir ay daha veri kaydetmeye devam ettiğini hatırlatarak, bu sürecin devam edip etmemesinin bir anlamı yok. Zira İran denetleme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği için İran'la ilgili herhangi bir denetleme yükümlülüğü yoktur diye konuştu. Ajans Genel Müdürü'nün raporunda İran'daki doğrulama ve izleme faaliyetlerinin ve veri kaydının sürdürülmesinin hayati önemini vurgulamadığını kaydeden Garibabadi, ancak verilerin kaydedilmesi gerektiği konusundaki yanlış düşüncesini düzeltmesi gerektiğini belirtmeliyim. İran'ın yerine getirmeyi taahhüt ettiği şey ne eksik ne fazla olarak denetlenme yükümlülükleridir diye ekledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran'ın iki taraf arasında barışçıl nükleer programını denetlemesi ve doğrulanmasıyla ilgili teknik anlaşmanın uzatılmasına yanıt vermemesi konusundaki yasa dışı sözlere yanıt olarak yapılan anlaşma taahhüt sayılmaz dedi. Gazetecilere verdiği demeçte konuşan Garibabadi, ajans ile İran arası 3 aylık ortak bir teknik anlaşmaya varılmasına rağmen bunun temelinin şu olduğunu belirtmek gerekir. Anlaşmanın temeli siyasi müzakereli kolaylaştırmak ve başarısına katkıda bulunmaktır. İran'ın ajansın talebini yerine getirme yükümlülüğü değildir ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kararını vermesi, yasa dışı yaptırımları kaldırması ve nihai yükümlülüklerini etkin bir şekilde uygulayarak nükleer anlaşmaya dönmesi gereken taraf Amerika'dır dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadan ayrılmadığı için bu anlaşmaya dönmesi gerektiği ifadesinin doğru olmadığına dikkat çeken Said Hatipzade, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir muhabirin Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanları tarafından açıklanan tutumla ilgili sorusuna İran'ın kararını verdiğini en iyi Amerika ve Avrupalılar biliyor. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini, İran halkına yönelik yasa dışı ve baskıcı yaptırımlara ve Avrupa'nın hareketsizliğine rağmen anlaşmada kalması ve onu canlı tutması biraz zaman aldı ifadesine yer verdi. Hatipzade Viyana görüşmeleri sırasında nükleer anlaşmanın dengesini bozan ve tam bir uyumsuzluk içinde anlaşmanın uygulanmasını fiilen engelleyenin Amerika olduğu defalarca dile getirildi. İran'ın Amerika'nın bunları tam olarak uygulaması ve diğer tarafların İran'ın tutumunu iyi bilmeleri koşuluyla telafi edici önlemleri askıya almaya ve nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye tamamen hazır olduğu defalarca vurgulandı. Amerika bir karar verirse, taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye hazırsa ve yaptırımları pazarlık kozu olarak kullanmayı bırakırsa bir anlaşmanın mümkün olacağı açıktır diye ekledi.
Amerika'nın İran özel temsilcisi, Amerikalı yetkililerinin İran karşıtı tutumu paralelinde yaptığı açıklamada, Amerika'nın İran aleyhindeki bütün yaptırımları kaldırmaya niyetli olmadığını söyledi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek taraflı olarak çekilmesinden bahsetmeden konuşan Robert Malley, Tahran'a yönelik tüm yaptırımlarının kaldırılmasının aşırı bir talep olduğunu ve Amerika'nın tüm yaptırımları kaldırma niyetinde olmadığını iddia etti. Amerika'nın İran özel elçisi, Washington'un yalnızca nükleer anlaşmaya dönmek için gerekli yaptırımları kaldıracağını iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın Berjam Nükleer Anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerine bağlı kaldığı konusundaki ısrarına rağmen Amerika Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde çekilerek İran aleyhinde maksimum baskı politikası uyguladı. Biden yönetimi yetkilileri Amerika'nın maksimum baskı politikasının başarısızlığını defalarca açıkça kabul etse de şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddettiler. Washington, İran'a yönelik yaptırımları ancak iki taraf güvenlik konseyine dönerse kaldırmaya istekli olduğunu söyledi. Washington'un iddiası İran'ın taahhütlerinin bir şekilde doğrulanabilir olduğu bir zamanda geliyor. Ancak Amerika yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması için en az 3 ila 6 aya ihtiyaç vardır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üyeliği için başvurusunda bulunmadığını söyledi. Hatipzade, gazetecilerin İran'ın Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üyelik için oy alamamasıyla ilgili yayınlanan haberlere ilişkin sorulara verdiği cevapta, İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin 2022-23. Döneminin daim olmayan üyeliği için başvuruda bulunmadı ve Birleşik Arap Emirlikleri Asya grubundan tek adaydı dedi. Hatipzade ayrıca Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinin seçiminin gizli ve fiziki oylama ile yapıldığı göz önüne alındığında gizlice İran'a oy veren ülkenin niyeti belli değil. Elbette bunun haylaz bir amaçla yapıldığı konusu da ihtimal dışı değil dedi. Hatipzade ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerin seçiminde Birleşik Arap Emirlikleri üyeliğini destekledi ve lehinde oy kullandı dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Suriye krizinin barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak çözülmesi gerektiğini vurgulayarak Suriye'nin bazı bölgelerinde bazı yabancı güçleri ayrılıkçı ve terörist grupların yasa dışı varlığı konusunda uyarıda bulundu. İran'a göre Mecid Tahterevanchi, Cuma günkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Batı Asya durumuyla ilgili olarak düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Suriye gelişmelerine değinerek Suriye'deki istikrarsız durumun ırkçı İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırganlığından ve bazı yabancı güçlerin yasa dışı varlığından kaynaklandığını söyledi. İranlı yetkili Suriye'de bazı bölgelerdeki terörist grupların varlığına da temasla bu durumun bölgesel güvenlik ve istikrar ile uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki olumsuz etkisi konusunda uyarıda bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini vurgulayarak komitenin 6. toplantısının yakında yapılmasını umduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı Suriye'deki yeniden yapılanma süreci hakkında da şunları ekledi. Suriye'nin yeniden inşası veya mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ile Anayasa Komitesi'ndeki çalışmaların ilerlemesini veya benzeri konuları irtibatlandırmak sadece Suriye halkının acısını uzatacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildirde İran ile grup seyahat vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildirdi. Önceki anlaşmalara ayrıca İran hükümeti ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında 28 Mart 2017 tarihinde Moskova'da imzalanan iki ülke turistlerinin vizesiz grup seyahatine ilişkin anlaşmanın 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe gireceği kaydedildi. İki ülke tarafından grup vizelerin kaldırılması girişimi İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Asker Monisan ve Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova tarafından bu ay Tahran ve Moskova arasında varılan ortak bir anlaşmanın ardından geldi. Anlaşmaya göre 5 ila 50 kişilik İranlı ve Rus turist grupları İran ve Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek.
İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'dan sorumlu temsilcisi Afganistan'a barışın getirilmesine yardımcı olmak için istişarelerin devam ettiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'ne göre Perşembe günü İslamabad'a gitmek için Kabe'den ayrılan Muhammed İbrahim Tahiryan Ferd, Afganistan'daki son güvenlik gelişmelerini görüşmek üzere gittiği Pakistan'da yetkililerle görüştükten sonra tekrar Kabe'ye döndü ve Afganlı siyasi ve savunma yetkilileriyle dün görüşmelerine yeniden başladı. Görüşmeler sırasında Tahir Yenfert, Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bir rapor sundu. Mevcut krizi çözmek ve ülkede bir savaşı, iç savaşı önlemek için barışçıl yollar bulmak amacıyla Afgan yetkililer ve şahsiyetlerle görüş alışverişinde bulundu. Afganistan'da huzursuzluk tırmanırken Tahir Yenfert geçen çarşamba günü bir heyet başkanlığında Kabil'e gitti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bir kez daha Taliban'ı savaşı bitirmeye davet etti. Washington'da bulunan Eşref Gani, Amerikan Başkanı Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği mesajda, Afganistan'daki savaşın askeri bir çözümünün bulunmadığını ve Taliban'ın çatışmayı Afganlar arası görüşmeler yoluyla sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Afganistan Cumhurbaşkanı yabancı birliklerin ülkesinden çekilmesini de memnuniyetle karşıladı ve Amerika'nın bu girişiminin Kabil-Washington ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını da sözlerine ekledi. Eşref Gani Cuma günü Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Birinci Başkan Yardımcısı Emrullah Salih, Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer, Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ve Afganistan İletişim Başkanı Vahid Ömer ile birlikte Washington'a gitti.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Amerika'nın direniş sitelerini engelleme hamlesine tepki göstererek, Amerika'nın Filistin ile dayanışmada kilit rol oynayan ve Amerika sultasına, fitne ve tekfircilere karşı tavır alan medya kuruluşlarını engellediğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Seyit Hasan Nasrullah dün akşam yaptığı bir konuşmada Amerika'nın bu siteleri engelleme kararının Amerika hükümetlerinin demokrasi ve düşünce özgürlüğü konusundaki iddialarının ne kadar yalan ve tezat içinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Nasrullah, Amerika'nın Lübnan ordusuna yönelik destek verdiği yönündeki iddiasını da Nasrullah'a karşı desteğini gerekçelendirmesinin bir fitne kışkırtma girişimi olduğunu söyledi. Nasrullah, Lübnan ordusunun güçlendirilmesini ve Lübnan ordusuna silah ve destek sağlanmasını her zaman destekledik ve orduya yardım etmek için dost ülkelerle çalıştık dedi. Nasrullah, Lübnan ordusunun güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü gerçek garantörü olduğunu belirterek, Lübnan ordusunun her düzeyde güçlenmesini engelleyen ve bölgeden gerçek yardımın ulaşmasına izin vermeyenin bizzat Amerika olduğunu kaydetti. Nasrullah konuşmasının ayrı bir yerinde de Lübnan'da hükümetin kurulamamasından dolayı Hizbullah'a yönelik asılsız suçlamalara tepki göstererek bu bir iftira saptırmadır dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere de değinerek İran ve Suudi Arabistan arasındaki tüm görüşmelerde ikili ilişkileri odaklandığını ve Lübnan konusunda bahsedilmediğini belirtti. Nasrullah ayrıca İran'ın Lübnanlılar ve Suriyeliler adına, Filistin, Yemen ve hatta Afganlar adına hiç kimse adına müzakere yapmadığını, ancak İran'dan yardım istenirse bir dost gibi yardım etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Mahmut Abbas karşı söylemleriyle öne çıkan Filistinli siyasi aktivist Nezar Bennat'ın Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri tarafından alıkonulup dövülerek öldürmesine tepki gösteren yüzlerce Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da öfke gösterisi düzenledi. Protesto gösterisi Abbas'ın başbakanlık konutuna çok yakın bir mesafede düzenlendi. Bennat'ın acımasızca katledilmesinden Filistin yönetimini sorumlu gören eylemciler "Defol ey Abbas" şeklinde sloganlar attı. Bu arada Hamas hareketi siyasi aktivistin öldürülmesinden dolayı Mahmut Abbas yönetimini sorumlu tuttu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararların beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak olduğunu vurgulayarak göç işbirliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi büyük bir yanılgıdır açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına şu ifadeler kullanıldı. 24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar beklenilen ve gereken adımlar içermekten uzaktır.
Bingöl'ün Kığı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı deprem birçok çevre ilde de hissedildi. Deprem Elazığ, Erzurum ve Erzincan gibi çevre illerde de hissedildi. Çevre Bakanı Murat Kurum devrimin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarının başlattığını söyledi.
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecektir. Muhabirimizin Türkiye medyasına dayanarak verdiği habere göre Formula 1 2021 yıl takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor. Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecektir.
49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası İstanbul'da başladı. İstanbul'da düzenlenen Yaşar Doğu Kupası serbest güreş müsabakalarında ilk 5 siklette 4 İranlı serbest güreşçi yarı finale yükseldi. Organizasyona 14 ülkeden 300'e yakın güreşçi mindere çıkıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Yemenli çocukların Birleşmiş Milletleri protesto etmesi konusunda. Geçen hafta Yemenli çocuklar, Suudi Arabistan rejiminin savunmasız Yemen halkına karşı insanlık dışı cinayetlerini sürdürmesini, ayrıca bu ülkede başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Yemen halkının Suudi saldırgan koalisyon tarafından katliam edilmesine karşı Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşların yeşil ışık yakmasında olan sessizliğini ve pasifliğini protesto amacıyla gösterdi zannediler. Ali Suud'un Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı gerici rejimler ile beraber 25 Mart 2015'te Yemen'e savaşın dayatılmasının ardından en acımasız ve en şiddetli saldırıların sürdürürken bu ülkeye karşı en ağır deniz, kara ve hava kuşatma girişimleri de hayata geçirmeyi ilaveten Amerikan füze ve savaş uçakları ile defalarca Yemenli kadın ve çocukları katliam etmiştir. Ancak Birleşmiş Milletler gibi uluslararası sözde insan hakları savunucusu kurum ve kuruluşları işlenen cinayetlerin durmasını istemek bir yana hatta en ufak bir tepki göstermezken ağızlarına vurdukları sessizlik damgası ile saldırıların devamını adeta onayladılar. İşte bu sessizlik ve pasifliğe tepki olarak Yemenli çocuklar bir kez daha Yemen halkının farklı kesimleriyle beraber Ali Suud'un saldırılarında şehit düşenlerin posterlerini taşıyarak Birleşmiş Milletler'in bu saldırılar karşısındaki sessizliğini kınayıp bu sessizlik ile gerçekte saldırganları teşvik ettiğini ve aslında çocuk haklarının ihlalleri ve çocuk katliamında Suudilerin suç ortağı olduğunu gösterdiler. Bu yüzden Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarda Suudi Arabistan'ın Yemen topraklarına başlattığı saldırı ardından geçen 6 yıl içerisinde Suudiler yanında yer almışçasına farklı şekillerde Riyad'ı destekleme yönünde adım atmışlardır. Bunun son örneği ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in saldırgan Suudi koalisyon ismini çocuk hakları ihlalcileri listesinden çıkarmasıydı. Bu girişim aslında Suudilerin Yemen'deki cinayetlerin sürdürülmesi için bir başka yeşil ışık sayılır.
Halbuki resmi verilere göre Yemen'e yönelik devam eden savaş, kuşatma ve bunun vahim sonuçları sebebiyle her yıl en az 100 bin Yemenli çocuk hayatını kaybediyor. Birleşmiş Milletler'in tarafgir yaklaşımı ve dolaylı bir şekilde Yemen halkına ve çocuklara uyguladığı baskı, öncelikle bu teşkilatın Suudi rejimini desteklemesi ekseni etrafında olmuştur. İşte bu durum Yemenli çocukların protesto haykırışlarına yol açtı. Gerçekte Birleşmiş Milletler farklı şekillerde Yemenlilerin haklarını ihlal etmeye ve Suudi Veliahtı Muhammed Bin Selman'ı Yemen Savaşı bataklığından kurtarmaya çalıştı. Son örnekte ise Birleşmiş Milletler Yemen temsilcisi Yemenlilerin Ali Suud'a teslim olmaya zorlamak istiyordu ancak bunda da başarısız oldu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in Suudi Arabistan'ı çocuk hakları ihlalcileri kara listesinden çıkarmasının nedenlerinden biri de Arabistan'a yönelik herhangi bir kınamayı engellemekti. Fakat ana sebep Yemenlilerin Ulusal Kurtuluş Hükümeti liderliğindeki zaferleri ve dengenin Yemenler lehine değiştirmesidir. Bu da Arabistan ve Amerika ile Siyonist İsrail rejimi gibi destekçilerinin tehlike sızmaları ve Birleşmiş Milletler'in öfkelenmesine sebep oldu. Aslında Birleşmiş Milletler'in bu son kozu petrodolarlar yüzünden ortaya çıktı. Böylece Ali Suud'un saldırganlığına gözlerini yummuş oldu. Ayrıca bir Amerika ve Siyonist lobi önemli zaferler elde eden Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ni durdurmak için Marib başta olmak üzere bazı Yemen illeri ve bölgelerinde savaşın sona ermesi için Birleşmiş Milletler harekete geçirmek ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti üzerinde daha fazla baskı oluşturmaya çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya ve İngiltere'nin benzeri görülmemiş askeri karşılaşması konusunda. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Perşembe günü NATO gemilerinin yeniden Rusya karasularına yasa dışı girişi hakkında uyarıda bulundu. Ryabkov, Rusya sınırlarının kesinlikle güvende olduğunu ve ister diplomatik, ister siyasi veya askeri olarak korunduklarını söyledi. Rus diplomat, İngiliz gemisinin adının savunucu Defender yerine saldırgan Aggressor olarak değiştirilmesi gerektiğini belirterek, Rusya gücünü sınamamaları gerektiğini, zira bu durumda büyük risk almış olacaklarını belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da HMS Defender destroyerinin Kırım sularına gelişini önceden tasarlanmış kışkırtıcı bir hareket olarak değerlendirdiler. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü İngiliz Büyükelçisini çağırarak İngiliz donanmasının Kırım açıklarında kışkırtıcı eylemlere devam etmesi halinde Karadeniz'de konuşlu İngiliz gemilerini bombalayacakları uyarısında bulundu. Buna karşı İngiliz Savunma Bakanlığı basın merkezi de yaptığı açıklamada Karadeniz'de Rus karasularının ihlal edilmesi ardından bir Rus savaş uçağının uyarı ateşi açtığını yalanlayarak Kraliyet Donanması gemisinin uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularını güvenli bir şekilde geçtiğini iddia etti. Çarşamba günü İngiliz muhrip gemisi HMS Defender Rusya sınırını geçerek Fiolent burnunda Rus karasularında 3 kilometre ilerledi. Gemiye sınırın ihlali durumunda silah kullanılacağı konusuna uyarı yapıldı. Gemiden herhangi yanıt gelmeyince saat 12.06-12.08 arasında sınır devriye gemisi İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. 9 dakika sonra da Suhu-24M savaş uçağı 4 OFAP-250 bombasıyla muhrip geminin seyir istikametinde uyarı amaçlı bombardıman uçuşu gerçekleştirdi. Saat 12.23'te İngiliz gemisi Rusya'nın karasularını terk etti.
Soğuk savaş sonrası dönemde ilk kez Rus donanması ile önemli bir NATO üyesi olan İngiltere arasında Rusya'nın kendince karasularına bu kadar yakın ve tehlikeli bir çatışma yaşanıyor. İlginç olan ise Londra'nın yasa dışı ve uluslararası hukuku ihlal edecek herhangi bir girişimde bulunmamasını iddia etmesidir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü Rus karasularını ihlal eden İngiliz destroyerini savundu. Johnson şöyle dedi, uluslararası suları kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Önemli olan şu ki Kırım'ın Rusya ilhakını tanımıyoruz. Bunlar Ukrayna'nın suları ve A noktasından B noktasına geçmek için kullanılması oldukça doğru. Aslında İngiltere Başbakanı sözlerinde iki konuyu kabul etti. Birincisi, İngiliz savaş gemisinin eylemi tamamen kasıtlı ve kışkırtıcı bir eylem olduğu, Kırım Yarımadası çevresindeki Rusların sahip olduğu sulara girişinin farkında olduğu ve hedefin Moskova'nın çevredeki sular da dahil olmak üzere bölge üzerindeki egemenlik iddiasını reddetmek ve ona meydan okumaktır. İkinci konu bu eylemin Moskova'nın Kırım ve Sivastopol'la ilgili iddiasının Londra tarafından ve Batı'nın defalarca belirtildiği gibi kabul edilmemesi konusundaki koordineli pozisyonu doğrusunda reddedilmesi anlamına gelmektedir. Aslında Londra'nın bu eylemi Batı'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası ve Sivastopol üzerindeki iddiasına ve onları Kiev'e iade etme gereğine verdiği desteğin sürmesinin bir işaretidir. Hatta bazı analistler İngiliz muhribinin hareketinin aslında Kırım'ı işgal etmek ve Ukrayna'ya yeniden katılmak için muhtemel bir NATO askeri operasyonunda bir tatbikat olduğunu iddia ettiler. Ancak İngiliz gemisinin Rusya'nın kendisine ait olduğunu düşündüğü sularda hareket etmesi son derece tehlikeli bir adımdır ve Moskova'nın iddia ettiği toprakları savunma kararlılığına bir meydan okumadır. Rusya'nın İngiliz savaş gemisine deniz ve havadan ateş açması ve uyarı bombalama tepkisi ise aslında son aylarda Doğu Avrupa'da özellikle Karadeniz, Baltık Denizi ve komşu ülkelerde NATO'nun kışkırtıcı girişimlerine karşı çok ciddi olduğunu gösteriyor. Bu da Doğu Avrupa'da Rus ve Batılı güçler arasında askeri çatışma olasılığının ne kadar ciddi hale geldiğini göstermektedir. Uluslararası meseleler uzmanı Murtaza Hansarı şöyle diyor. NATO ve Rusya bir Avrupa savaşı durumunda bunun iki dünya savaşı kadar yıkıcı olacağını biliyor. Bu nedenle her iki tarafta da doğrudan savaş iradesi yoktur. Bunun yerine kısa ve orta vadeli siyasi ve askeri taktikleri dikkate alıyorlar. Aslında İngiliz gemisinin hareketi NATO'nun Rusya üzerindeki baskıyı arttırmak için iyi düşünülmüş ve kasıtlı yaklaşımını yansıtıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 değil 1400, Hicri Kameri 15 Zilkade 1442 ve Miladi 26 Haziran 2021 Cumartesi. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 değil 1371'de İran'ın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Medeni Kaşani 93 yaşında vefat etti. Dini ilimleri öğrendikten sonra Kum Dini İlimler Havzası'na giden Kaşani, Ayetullah Hayri Yezdi gibi önde gelen alimlerden dersler öğrendi. Ders vermenin yanı sıra dini ilimlerde birçok öğrenci yetiştiren Kaşani sosyal faaliyetlerden geri kalmadı ve Müslümanların sorunlarını halletmeye çalıştı. Ayetullah Kaşani birçok eser kalemaldı ki bunlardan Farizatul Mukallidin ve Keşful Hakaik adlı kitaplara değinebiliriz. ...942 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Zilkade 500 yılında meşhur Müslüman bilgin İbni Fahir Bağdat'ta dünyaya geldi. Gençken Mekke ve Yemen'e giden Fahir kendi döneminin önde gelen alimlerinden yaygın olan bilimleri öğrendi ve lügat ve hadis bilimlerinde üstadlık makamına ulaştı. Meselelerin cevabı Bin Fahir'in en meşhur eseridir. ...70 24 yıl önce bugün 26 Haziran 1997'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu insanlık dışı uygulama olan işkencenin dünyada ortadan kaldırılması için bugünü Dünya İşkence Kurbanlarını Destekleme Günü olarak adlandırdı. İşkence tarihte uzun bir geçmişe sahiptir ancak günümüzde insan haklarına ilişkin çeşitli belgelerin onaylanmasından sonra bu gibi uygulamaların önü alındı. Ancak hala bazı ülkelerdeki düzene karşı olanların işkenceye maruz kaldıkları da biliniyor. Sözde insan hakları savunucusu olan Amerika, dünyada muhalifleri işkence uygulayan ülkeler arasında en büyük ülke sayılmaktadır. Batı'nın yoğun desteklerini arkasına alan Siyonist İsrail rejimi, hapisteki Filistinlilere şiddetli işkencelere maruz bırakmaktadır. ...185 yıl önce bugün 26 Haziran 1836'da Fransa devrimi şair ve bestecilerinden Roger Lise hayata gözlerini yumdu. Fransa ordusunda hizmet veren Roger, Fransa devrimi sırasında inkılapçılara mücadelelerini sürdürmeye teşvik etti ve hamasi şiirleri yazdı ki bu şiirler heyecanlı konular içeriyordu. Fransız devrimi ise şarkıları sayılan La Marseillaise adlı tarihi şarkı ülkenin resmi marşına dönüştü. ...61 yıl önce bugün 26 Haziran 1960'da Madagaskar adası bağımsız oldu ve böyle bir günde ülkede milli gün ilan edildi. 18. yüzyılda İngilizler ve Fransızların Afrika'daki Madagaskar topraklarını ele geçirme çalışmaları başladı ve bu ada ülkesi defalarca iki ülke tarafından işgal edildi ve neticede 19. yüzyılın sonunda pratikte Fransızlarca işgal edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 66. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Yunus suresinin 42. ve 59. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farklı ilimler ve fırkaların olduğu bir dönemde tevhide dayalı dine çağırma görevine başladı. Putperestler akılsız ilahlarını putlar halinde yapıp halkın tefrikasına ve Allah'tan ayrı düşmelerine yol açmışlardı. Allah Resulü ise kurtarıcı çağrı sürecinde birçok acı ve eziyete katlanarak şirk ve putperestlik ile mücadele edip en büyük günahları yenmeye çalıştı.
Allah Resulü müşriklerin türlü türlü kötü davranışlarına katlanıp bu tehlikeli yolda bir nebze bile olsun geri adım atmadı. Peygamber Efendimiz şirki reddedip putperestliği de kötü sayarak davetini tevhide çağırmakla başladı. Allah Resulü bu davet çerçevesinde ne kandırmalara ne de tehditlere karşı sarsılmadı ve hep sağlam bir duruş sergiledi.
Cahil Mekke halkı ahşap, altın, gümüş, taş, kuru hamurdan ve kimi zaman da çürümüş hurmadan yaptıkları putlar karşısında eğilip büküldükleri sırada Allah Resulü bu insanlara itirazını bildirip şöyle buyurdu. Neden değerinizi düşürüyorsunuz. Taptığınız bu putlar ne ki? Allah'tan gayrısına tapmak sizin değeriniz, konumunuz ve kerametinizi düşürür. Sadece bu taştan putlar değil, güneş, ay, yıldızlar ve hatta yaşadığımız yerden yüz milyonlarca kat daha büyük yıldızlar, dağlar ve denizler dahi karşılarında eğilip bükülmeye değmezler. İnsanın konumu bunların çok ötesindedir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem günlerce Mescid-i Haram'da oturup insanları hak dinine çağırır ve Allah'ın evini ziyaret etmek için Mekke'ye gelen halk ve hacılar için güzel bir ezgiyle ilahi ayetleri okurdu. Kalpleri zillet ve sapkınlıkla mühürlenen kara yürekli müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile alay edip onu eziyet etmek için Mescid-i Haram'a gelip Peygamberimizin yanında otururlardı. İlahi ayetleri okurken görünürde dinleyip Peygamberimizin sözlerine ilgi duyuyormuş gibi yapıyorlardı. Ancak Kur'an ve Peygamberin sözlerinin okunmasının ardından derhal olumsuz sözlerine başlayıp halkı bu ayet ve sözleri kale almamaları için harekete geçiyorlardı.
Bazen hakikatin ayetlerini sihir, peygamberi sihirbaz ve büyücü olarak adlandırırlardı. Bu ayet ve sözlerin peygamberimizin insanları aldatmak için öğrendiği bazen geçmişin efsaneler ve hikayeler olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu yürekleri mühürlenmişlerin inatçılığı ve dik kafalılığı o kadar ilerledi ki, yararsız ve yanlış sözleri halka söylemek için ve Allah'ın hikmet dolu sözlerini İşitmelerini engellemek için İran ve Roma, mit ve efsanelerine aşina olan Arap hikaye anlatıcılarını ve ravilerini Mescid-i Haram'a getirdiler. Kureyş liderleri tarafından Peygamber Efendimiz ile mücadele etmek üzere seçilen bu kişilerden biri Nadr bin Haris idi. Nadr bin Haris Allah Resulüne her türlü zulüm yapmaya her zaman hazır ve ön planda olan en acımasız düşmanlarından biri olarak kabul edildi.
Zeki, kurnaz ve becerikli bir Kureyşli olan ve hayatının bir bölümünü Hayra ve Irak'ta geçiren Nadr bin Haris, İran krallarının ve kahramanlarının durumu ve İranlıların iyilik ve kötülükler hakkındaki inançları hususunda bilgi sahibi olan biriydi. Sokaklarda ve çarşılarda rivayet yaparak İranlıların hikayelerini ve krallarının hikayelerini anlatarak insanları Allah Resulü'nün sözlerinden uzak tutmaya çalışıyordu. Böylece Allah Resulü'nü küçük düşürmek, sözlerini ve Kur'an'ı değersiz kılmak için şöyle diyordu. Ey insanlar, benim sözlerimle Muhammed'in sözleri arasındaki fark nedir? Muhammed, Ad ve Semud halkının ve Kral Süleyman ve Peygamber Davut'un büyüklüğünü, öyküsünü anlatıyorsa, ben de Acem kraliyetinin genişliğinden ve Arap olmayan kralların ihtişamının bolluğundan bahsediyorum. Size ilahi gazaba maruz kalmış bir grubun hikayesini anlatıyorsa, ben de bollukta boğulmuş ve yıllarca dünyaya hükmeden insanların hikayesini anlatacağım.
Tabii ki bu aptalca plan birkaç günden daha fazla sürmedi. Kureyşliler bile Nadr bin Haris'in tekrarlanan sözlerinden sıkıldılar ve onun etrafından dağılmaya başladılar. Bu sırada Yunus suresinin 42. ayeti indirildi. Allah Resulüne yönelik bu tür insanların aklı başında olmadıkları ve durumu kavrayamayacakları hatırlatıldı ve şöyle buyurdu.
بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
İçlerinde seni dinleyenler de var ama sağırlara üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın?
Ayet, müşriklerin hakikatten sapma ve Hakk'a karşı teslim olmama sebebini açıklamakta ve dinleyicilerine şu mesajı iletmektedir. Bir insana rehberlik etmek için sadece doğru öğretiler, sarsıcı ve mucizevi ayetler ve açık nedenler yeterli değildir. Buna ilaveten insanın hakkı ve hakkaniyeti kabul etmeye hazır olması ve yeteneği olması, gerçeği kabul etmek için liyakate ihtiyacı var. Tıpkı tohumların tek başına çiçek ve bitki yetiştirmek için yeterli olmadığı, verimli toprağa ihtiyaç duydukları gibi.
Mekke ve Medine'deki kafirler ve müşrikler arasında hiçbirinin rasyonel temeli olmayan pek çok batıl ve uydurma hükümler vardı. Örneğin hasta dişi devenin iyileşmesi için sağlıklı bir erkek deveye damgalarlardı. Bir kişi kuduz bir köpek tarafından ısırılırsa kabilenin büyük kanının bir kısmı onu iyileştirmek için üzerine sürülürdü. Bir kadın doğumdan sonra bebeklerini ölü doğurmuşsa bebeklerinin hayatta kalması için büyük bir adamın cesedine 7 kez basması gerekirdi. Eşlerinin ihanet etmesinden korkanlar ve kuşku edenler bir ağaç dalına ip bağlayıp yolculuğa çıkarlardı. İp döndüklerinde ortalıkta görülmüyorsa eşleri onlara ihanet etmiş anlamına gelirdi. Biri kaybolsaydı onun elbiselerini ters şekilde giyerlerdi ve kaybolanın bulunmasını beklerlerdi. Bir kişi delilik belirtileri gösterirse ölünün kemikleri onu iyileştirmek için boynuna asılırdı. Birisi hastalıktan kurtulamıyorsa iblislere ait bir hayvanı öldürdüğüne inanılırdı. Bu yüzden dağ delikleri önüne özür dilemek için hediyeler koyarlardı. Dişi bir deve 5 karın doğurursa ve bunların 5.'si erkek olursa ona saygı duyulur ve kimse sırtına binmezdi. Bu deve herhangi bir nedenle öldürülürse kürkü ve yünü kullanılmazdı. Sağ kaldığı sırada misafirler dışında sütünden içen olmazdı. Bazı Arap kabileleri arasında bir keçinin 7 keçi doğurması ve 7.'sinin erkek keçi olması durumunda İlahlarının yolunda kurban edilip eti sadece erkekler için helal sayılırdı.
Cahil insanlar bu amelleri kutsal sayıp onlara bağlı kaldılar. Aslında bu amelleri hayvanın hizmetleri için bir minnettarlık ve takdir biçimi olarak görüyorlardı. Halbuki hayvanlar sözde bu saygı ve takdir yüzünden acılara, işkencelere ve saygısızlıklara maruz kalırlardı. Çünkü pratikte çok az insan onlara doğru yemeği vermeyi ve onlarla ilgilenmeyi istekliydi. Bu gibi batıl inançlara, yalan ve cehalet dolu hükümlere karşı savaştığı vahyedilen Kur'an-ı Kerim, müşrikleri bu cehalet dolu ve batıl alışkanlıklara bağlı kalmasından dolayı kınamaktadır.
Bu bağlamda Yunus suresinin 59. ayetinde Müslümanlara keyfi olarak yasalar belirlememeleri ve ilahi nimetleri haram saymamaları hatırlatıldı.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz?
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hac Kasım Süleymani'nin sözü ile İslam getirmek.
İslam dini doğru sosyal ahlak ve davranışa vurgu yapan bir dindir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları putperestlik, cinayet, iftira, zina, haset, alkollü meşrubatı tüketmek ve kumar oynamaktan sakındırmıştır. Kur'an-ı Kerim bu haram amellere karşı sadakat, sabır ve hoşgörüyü vurgulamıştır.
Geçen ay Güney Amerikalı 42 yaşındaki Bayan Monica Gaspardo, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta İslami merkeze gelerek İslam dinini benimsedi. Venezuelalı muhabir Bayan Gaspardo, İslam dinine olan ilgisinin nasıl başladığını şöyle anlatıyor. Ben General Hac Kasım Süleymani ile Lübnan'ın 33 günlük savaşı hakkında bir röportajı gördüm ve birden General Süleymani'nin sözlerinden etkilendim. Bu röportajda Hac Kasım, Aşura, İmam Hüseyin, Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın cihatçı anlayışından söz etmişti.
Bayan Gajardo, General Hac Kasım Süleymani'nin sözlerini duyduktan sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam Aşura olayı, Kur'an-ı Kerim ve İslam dini öğretileri hakkında araştırma yapmaya başlıyor. Bu yeni Müslüman bayan araştırmalarının sonunda İslam dinine aşık oluyor. General Kasım Süleymani gibi büyük ve etkileyici bir şahsiyetin İslam dininin yetiştirdiği bir insan olduğunu gören bu yeni Müslüman olan bayan, bu semavi dinin insanı insan yapan bir din olduğu sonucuna varır.
Latin Amerika bölgesinde İslam dini tanınmakta en aktif din adamı olan Hucetul İslam Suheyl Esed'in anlattığına göre, General Hac Kasım Süleymani'nin sözlerine ilaveten Bayan Gaspardo, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya mustazaflarına yaptığı yardımları duyunca da çok şaşırmış ve İslam dini insanseverlik ve yardımlaşma dini olduğunu ve asla şiddet yanlısı bir inanç olmadığını fark ediyor. Hucetul İslam Esed sözlerine şöyle devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'ya gönderdiği iki gemi insani yardım malzemeleri muhabir olan bu bayanın ilgisini çekti. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti'nin mustazafların hamisi olması onu çok şaşırtmış hem de sevindirmişti.
Bayan Gajardo eskiden Hristiyan sosyalistti ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin insanseverliği ve General Hac Kasım Süleyman'ın sözlerinden etkilendikten sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam Mektebi ve dini öğretilerine yöneldi ve sonuçta İslam dinini tanımaya çalıştı. Bayan Gajardo yaklaşık bir yıl boyunca İslam dinini üzerine araştırma yaptı ve bu arada Kur'an-ı Kerim ve Nehcül Belâ'yı okudu. Bayan Gajardo daha sonra da İran, Amerika'nın saldırdığı ülke adı altında Avrupalı bir yeni Müslümanın İspanyolca yazdığı kitabı okudu ve ardından Şia mezhebini tanıtan diğer kitapları gözden geçirdi. Bu yeni Müslüman bayan araştırmaları sırasında dini sorunlarını Hüccetül İslam Es'e'de soruyor ve cevap alıyordu. Bu gelişmelerin ardından Bayan Gajardo Caracas İslam Merkezi'ne gelerek şehadetlerini dile getirdi ve böylece İslam dinini benimsedi.
Şimdi bu Amerikalı muhabir bayan İslami tesettürle dolaşıyor. Hüccetül İslam Süheyl Esed'in yeni Müslüman bayanın İslami hicabı benimsemesi hakkında şöyle diyor. Bu bayan İslami kuralları biliyordu ve kendisi gayet sorumlu bir insandı ve bana eğer bir inancı kabul ediyorsam tüm kurallarını da kabul ederim diyordu. Bu bayana göre ancak izleyenleri ahkamına bağlı kaldıkları bir inanç sonuca ulaşabilir. İslam'ın zaferi Müslümanların sorumluluğuna bağlıdır ve sorumluluk demek İslam'ın talimine uymak demektir.
Venezuela'lı yeni Müslüman bayan Hac Kasım Süleyman'ın sözlerini duyunca sadece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın insanı insan yapan mektebiyle tanışmadı. Aynı zamanda bilinçli bir şekilde İslam dininin azametini de fark etti. Nitekim şimdi de ailesi İslam dini ve Şia mezhebine ilgi duymaya başlamıştır. Örneğin Bayan Gajardo'nun annesi şimdiden İslam dinini araştırmaya başlamış. Bayan Gajardo bu bağlamda şöyle diyor. Benim ailem kültür ehli ve kültürel alanların aktivisti ve araştırma ruhlu bir ailedir. Ailem hiçbir zaman bana karşı çıkmadı ve dinimi değiştirmeyi kabul etti. Hatta şu anda annem İslam dinini tanımaya çalışıyor. Latin Amerika bölgesinde birçok insanı İslam diniyle tanıştırmayı başaran Hüccetül İslam Esed hali hazırda Caracas İslami Merkezi'nde İslam dinine ilgi duyanların sorularını cevaplıyor.
Caracas İslami Merkezi'nin kurucusu olan Hüccetül İslam Suheyl Esed merkezin faaliyetleri hakkında şöyle diyor. Ben Caracas İslami Merkezi'ni 2009 yılında açtım. Merkezin çeşitli faaliyetleri söz konusudur. Merkez, Müslümanlara kültürel, dini ve manevi destek veriyor. Merkezde kültürel faaliyetlerin yanı sıra dini merasimler, konferanslar ve seminerler de düzenleniyor. Merkez, Latin Amerika medyası ile aktif teamülde bulunuyor.
İslam dini insanı insan yapan bir din olarak beşeri toplumun tüm devranları için gelen bir dindir. Kur'an-ı Kerim ayetleri, İslami inanç ilkeleri, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin siyerinden ibaret olan bu mükemmel din, başka hiçbir dinin yapamadığını yaparak beşeriyetin yeni ihtiyaçlarını ve gerçekleriyle en mükemmel biçimde uyum sağlıyor. Bu yüzden tarih boyunca İslam dinine yöneliş çok yüksek olmuş ve düşmanlar bu durumu engellemek için bu ilahi ve rahmet dinini karalamaya çalışmıştır. İslam dininin öğretileri Allah'a kulluk, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve pak hanedanının öğretileri, manevi ve ahlaki ilkeler, zalimler ve istikbarla mücadele ve mazlumu savunma, fukara ve mustazaflara ilgi, düşünce ve düşünme, insani ve sosyal ve ahlaki temellerine dayanan bir dindir. Nitekim günümüzde İslam'a yöneliş Batı dünyasında hızla yayılmaktadır.
Merkezi Washington'da bulunan Pew Etüt Merkezi resmi sitesinde öngördüğü tahmine göre 2060 yılına kadar İslam dini diğer resmi dinlere kıyasla %70'den daha fazla yayılacaktır. Bu merkez ayrıca İslam dinine artan yönelişten bahsediyor. Oysa İslam düşmanları bu semavi dini karalamak için seferber olmuş ve İslamofobiya projesinin üzerinde yoğunlaşmış bulunuyor.
Maalesef günümüzde İslamofobiya hızla yayılıyor. İslam dininde tefrika yaratmak, sahte ve Vahabilik gibi çakma ve şiddet yanlısı tarikatları kurmak ilk önce sömürücü İngilizler tarafından yapılıp ve şimdi de IŞİD, Taliban, El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleri İslam ülkelerinde Müslümanlara karşı kullanılıyor. Bugün Avrupa ve Amerika'da bağnaz haçlı Yahudi örgütlerinin tüm çabaları İslam dinini şiddet yanlısı ve Müslümanlara terörist göstermenin üzerinde odaklanmıştır. Ancak bu çabalara rağmen gönülleri hakikate açık olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve İslam peygamberinin öğretilerini duymakla bu semavi dine yöneliyor ve hakikati idrak ediyor. Bu insanlar İslam peygamberi en güzel insani ve ahlaki ilkeleri öğrettiğini ve insanların arasında sevgi ve dostluk kurduğunu anlıyor.
Bayan Monica gibi yeni Müslüman olan insanlar İslam dininin hakikatini öğrenince bunu başkalarına intikal ettirmeye ve İslam düşmanlığını İslam dostluğuna çevirmeye çalışıyor. Bu yönde çaba harcayan ve Almanya'da İslam düşmanlığı ile mücadele eden bir başka Müslüman Alman araştırmacı Profesör Odo Tovaroşka'dır. 2019 yılında İslam düşman mı, dost mu? Adlı eseri yazan Profesör Tovaroşko şöyle diyor. Ben Alman politikacıların İslam dini ve Müslümanlar hakkında saçma sözlerine öfke duyardım. Onlar genellikle İslam dini Almanya'ya ait olmadığını söylüyor ve İslam'ın Avrupa'da tarihi göz ardı ediliyordu. Ben ve eşim bu kitabı yazarken Almanya'da İslam dini ve Müslümanlar hakkında genel görüş çok kötüydü. Bu sıralarda ben ve eşim Almanya halkını İslam düşmanlığı ile mücadele için eğitmek üzere birçok seyahat düzenledik. Hatta bazı sağcılar bizi tehdit bile ettiler ama biz yine de yılmadık.
Profesör Tovaroşka şöyle devam ediyor. İslam dini doğru sosyal ahlak ve davranışa vurgu yapan bir dindir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlara putperestlik, cinayet, iftira, zina, haset, alkollü meşrubatı tüketmek ve kumar oynamaktan sakındırmıştır. Kur'an-ı Kerim bu haram amellere karşı sadakat, sabır ve hoşgörüyü vurgulamıştır. İslam dini evrensel bir dindir. Bu dini izleyen Müslümanlar diğer dinlerde olduğu gibi kendi inancına tüm dünyaya yaymak ve beşeriyetin kurtuluşu olan mesajlarını tüm dünyaya duyurmak istiyor.
Değerli dinleyiciler, Hacı Kasım Süleymani'nin Sözü ile İslam Getirmek isimli sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde kayısı, özellikleri ve İran'da ekim durumu hakkında konuşacağız.
Sohbetimizin de başında belirttiğimiz üzere bugün sizlere bilimsel adı Ermeni eriği anlamında olan Vulgaris Armeniaca olan kayısı hakkında konuşacağız. Milattan önce 300 yılda Çin'de yetiştirilmeye başlanan ve Asya ile Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılan leziz ve faydalı olan bu meyvenin yaban ağaçları hala Pekin'de yetişiyor. Halihazırda İran dahil dünyanın birçok bölgesinde kayısı ağaçlarına rastlamak mümkün.
3 ila 6 metre yükseklikteki kayısının güzel ağacı, sarıya yakın açık yeşil renkli, ucu sivri, kalp şeklinde sade yaprakları vardır. Çiçekleri ise büyük, beyaz veya kırmızıya yakın beyazdır. 5 yapraklı ve çok sayıda bayrağı var. Yaban kayısının meyveleri küçük ve fazla tatlı olmayandır fakat özel yetiştirilen türlerin meyveleri iri, tatlı ve sarı rengindedir. Meyvenin içinde ortalama 3 cm uzunluğunda ve 1,5 cm genişliğinde bir çekirdek var. Çekirdeğin içinde farklı cinslerine göre tatlı veya acı olan badem şeklinde bir iç çekirdek bulunur. Tabi acı olmadığı durumlarda iç çekirdek çok leziz bir yemiştir. Fakat acı olanın tüketimi ise siyanidik asit ve prosesik asit varlığından dolayı tehlikelidir.
2019-2020 tarım yılında açıklanan verilere göre dünyada toplam 4 milyon tondan fazla kayısı üretildi. İspanya, Fransa, Özbekistan, İtalya ve Türkiye ise en büyük kayısı ihracatçısı ülkelerdir. İran verimli topraklara ve yaz ve sonbahar meyveleri yetiştirilmeye uygun iklime sahip bir ülke olması nedeniyle çok kaliteli meyve üretebilir. Uluslararası verilere göre İran, 2019-2020 tarım yılında 306 bin ton kayısı üreterek Türkiye ve Özbekistan'ın ardından dünyada 3. kayısı üreticisi konumundadır. İran, kayısısı Azerbaycan Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak, Umman, Kazakistan, Katar, Kuveyt, Hindistan, Rusya, Beyaz Rusya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor. Bu arada İspanya en büyük ihracatçı ve Almanya ise en büyük ithalatçı ülkedir.
Yüksek bir besin değeri olan kayısı, vücut sağlığı ve hastalıkların tedavisi için birçok özelliğe sahiptir. Kayısı taze, kuru, komposto, reçel ve marmelat olarak tüketilir. A, B, C vitaminleri, B2 vitamini olan riboflavin ve B3 vitamini olan niyasin, kalsiyum, manyezyum, fosfor, potasyum, kükürt ve sodyum açısından zengin olan kayısı az miktarda bakır, demir ve çinko içerir. Ayrıca olgun kayısı tüketimi, içerdiği C vitamini sayesinde vücudu güçlendirmede, çocuklarda büyüme bozukluklarını gidermede ve vücudun mikroplara ve toksinlere karşı direncini artmakta etkilidir. Kayısının tüketimi ayrıca eklem ağrısı olan hastalar için faydalıdır. Zira modern tıpta romatizma ve eklem ağrısını tedavi etmek için hap veya kapsül olarak kullanılan salisilik asit içerir.
Tatlı kayısı meyvesi sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kayısıda çözülmüş halde olan lif, bağırsak hareketini iyileştirir, dolayısıyla kabızlığı da önler. Buna ilaveten yağ asitlerini hızla parçalayarak sindirimi de kolaylaştırır. Lif insanı uzun süre tok tutabilir. Bu yüzden de kayısı kesinlikle kilo kaybında etkilidir. Kayısı içindeki besin maddesi transit adındaki özel hücreleri de uyarır ve bu da kendinizi tok hissetmenizi sağlar. Meyveler metabolizmayı hızlandırabilir ve bu da kilo kaybına da neden olur.
Kayısı çok düşük kalorili olması ve az oranda karbonhidrat içerdiği için şeker hastalarına iyi gelir. Bu yüzden diyabetli kişilerin diyetinin bir parçası olabilir. Hatta içerdiği lif, kan şekeri seviyelerini düzenleyebilir. Kayısı ayrıca antioksidan görevi yapan ve kan şekeri seviyesini düzelten E vitamini açısından zengindir. Kayısı, karaciğer hasarlarını engellerken aynı zamanda yağlı karaciğer hastalığının yani karaciğer yağı birikimine karşı koruyabilir. Üstelik karaciğerin onarımında da etkilidir.
Damarları açan kayısıdaki potasyum kan basıncını düşürerek kalp krizi ve damar sertleşmesi olarak da bilinen anteriosklerosis gibi kalp hastalıklarını önleyebilir. Sakinleştirici ve canlandırıcı özelliği olan bu tatlı meyve kalp problemleri olan hastalara tavsiye edilir. Kayısı içerdiği kalsiyum nedeniyle kemik gelişimi ve sağlığı için de en önemli minerallerden biridir. Daha da önemlisi kalsiyumun doğru emilmesi ve eşit oranda dağılması için de potasyuma da ihtiyaç vardır ve bu ikisi kayısıda yeteri kadar mevcut. Kayısı halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliğinin tedavisine de yardımcı olan iyi bir demir kaynağıdır. Bilindiği üzere demir kanda hemoglobin üretimini yükseltir ve bu da kan kalitesini artırır.
Kayısı vücutta A vitaminine dönüşen mükemmel bir beta karoten kaynağıdır ve gözler, cilt, saç, ağız ve benzeriyle yardımcı olur ve vücudun enfeksiyonlara savaşmasına yardımcı olur. Tedavi özellikleri açısından kayısıdaki A vitamini varlığı mukoza zarlarını, cildi ve saçı güçlendirir ve görme yeteneğini takviye ediyor. Tedavi özellikleri açısından kayısıdaki A vitamini varlığı mukusları, cildi ve saçı güçlendirir ve görme yeteneğini takviye eder. İçerdiği beta karoten cildin kurumasını engeller. Cildin pullanması veya beyaz veya grileşmesi beta karoten eksikliğinin bir işaretidir. harici kullanımda olgunlaşmış kayısıların etli kısmının yüzü üzerine yerleştirilmesi cildi yumuşatır ve kuru cilde birçok fayda sağlar.
Kayısı çekirdeği yağının da iyileştirici özellikleri vardır. 5 gram tatlı kayısı çekirdeği yağı tutmak, boğaz kuruluğunu gidererek boğazı rahatlatır. Kayısı yağı cilt sağlığını da koruyan ve onaran A ve E vitaminlerini içerir ve diğer uçucu yağlarla da karıştırılan kayısı yağı cilt rahatsızlıklarında da sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Fakat yine de her türlü alerjiyi engellemek için doktorunuzla danışmadan kullanmayınız.
Kayısı çekirdeği yağında bulunan E vitamini saçı güçlendirerek dökülmesini engeller. E vitamini yağ asitleriyle birleştirildiğinde bir koruyucu olarak radikallerin hasarlarını önler. Bu yağ kuru saçlar veya cilde gerekli nemi sağlar. Bu yüzden kuruluk, kepek ve egzema gibi sorunlar için mükemmel bir bitkisel ilaçtır. Acı çekirdeği ve yağı da acı badem çekirdeği ve yağı gibi benzer özelliklere sahiptir ve haricen kullanılır.
Sohbetimizin başında kayısının hem taze ve hem kuru olarak kullanıldığını belirttik. Kuru kayısı adeta D vitamini deposudur. Bu yüzden de kemiklerin gelişmesinde de çok etkilidir. Ayrıca kayısıdaki florür diş çürümesini de engeller. Kuru kayısı bitkisel bir müsildir. Bunun için tüketimi sindirim ve kabızlığın önlenmesinde de etkilidir. Bunun için kuru kayısıyı önce yıkayın ve geceden suda ıslatın. Sonra sabah içine limon suyu ekleyin ve kahvaltıdan önce suyu ile birlikte tüketin. İran'da da birçok yerde olduğu gibi kuru kayısı bir yemiş olarak da diğer tatlı yemişlerle birlikte borca yenir.
Kayısının vücut sağlığı için sahip olduğu birçok şaşırtıcı özelliğinden dolayı bu meyvenin tüketimini günlük beslenme programınıza eklemeyi unutmayın. Unutmayın, olgunlaşmamış kayısı zor sindirilir ve hazımsızlığa sebep olur. Bu yüzden sindirim ve karaciğer rahatsızlığı olanların bu meyveyi bu şekilde tüketmesi tavsiye edilmiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu programımızda da sizler ve sağlığınız için yararlı bilgiler aktardığımızı dileyerek hepinize Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İslam İnkılabı rehberinin İran aşısı yaptırması Türkiye medyasında geniş yankı yaptı. Davutoğlu'ndan reisiye tebrik mesajı geldi. Garip Abadi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik mütabakat bir taahhüt sayılmaz. Hatipzade, nükleer anlaşmaya dönmeye karar vermesi gereken taraf Amerika'dır. Amerika'nın İran karşıtı tutumları devam ediyor. Hatipzade, İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üyelik için başvuruda bulunmadı. Tahterivançı'dan Suriye'de bazı güçlerin yasa dışı varlığı konusunda uyarı geldi. Rusya'dan İran ile grup seyahati için vize muafiyetine ilişkin bildiri yayınlandı. Eşref Gani, Taliban'ı Afganistan'daki savaşı bitirmeye çağırdı. İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan temsilcisinin görüşmeleri sürüyor.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.